Ayrım 17, sayfa 369. 12. ünite, öğretme, öğrenme sürecinde yeni yaklaşımlar. Buket Aslandağ Soylu. Eğitimde yeni yaklaşımlar: 1. Hayat boyu öğrenme, 2. Hayat çapında öğrenme, 3. Kanıta dayalı öğrenme, 4. Araştırma temelli öğrenme, 5. Yeterlik temelli öğrenme. Giriş. Hızla gelişen ve geliştikçe değişen dünyanın şartlarına ayak uydurma ihtiyacı birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermiştir. Gerek Avrupa Birliği süreci, gerekse küresel değişmeler ülkemizdeki eğitim kurumlarındaki kalite çalışmalarının ivme kazanmasına neden olmuştur. 20. yüzyıl dünyada değişimler yüzyılı olmuş ve ivme kazanmasına yüzyılı olmuş ve ülkeler için hem ekonomik hem sosyal boyutlarda çok farklı yapılanmalara neden olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, sosyal ve siyasal çöküş ve yükselmeler, sınırların kalkması gibi değişimler eğitim alanında yeniden yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Yeniden yapılanma süreci olarak nitelendirilebilecek içinde bulunduğumuz yüzyıl bireylerin bütüncül gelişimini gerekli kılmış ve onlara bu uğurda yardımcı olacak bir dizi eğitim yaklaşımı sunulmuştur. Bu bölümde son dönemlerde topluma yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek için önerilen ve birçok eğitimci tarafından kabul görmüş bazı yaklaşımlara değinilecektir. 1. Hayat boyu öğrenme. Hayat boyu öğrenme kavramı Bologna sürecinin en önemli dinamiklerinden biridir. Avrupa Birliği yüksek öğretim anlayışı içerisinde günümüz bireylerinin hayat boyu öğrenenler olması için yüksek öğretim kurumlarına çok önemli roller düşmektedir. Avrupa yüksek öğretim alanını gerçekleştirmeyi öngördüğü en önemli hedefler arasında yer alan hayat boyu öğrenme son yıllarda birçok alanda kendini göstermektedir. Geleceğin bilgi odaklı toplum ve ekonomi üzerine kurulu Avrupa'sında rekabet edilebilirliğin ve yeni teknolojinin kullanımının beraberinde getirdiği zorluklarla başa çıkmak, sosyal uyumu, eşit fırsatları ve hayat kalitesini arttırmak için hayat boyu öğrenim stratejileri önem arz etmektedir. Hayat boyu öğrenme, yaşam döngüsü içerisinde resmi, gayri resmi ve resmi olmayan bir dizi öğrenme modellerini kapsayarak bireyin yaşamını ve toplumun bilinçli ve sürekli olarak gelişimine katkıda bulunur. Coşkun, hayat boyu öğrenmeye dair farklı tanımlamaları inceledikten sonra ortaya çıkan ortak noktaları şöyle özetlemiştir. Eğitim ve öğretimin değeri ve etkisi konusunda güçlü inanç, yaşı, cinsiyeti, iş hayatındaki pozisyonu ne olursa olsun herkesin evrensel öğrenme fırsatlarından yararlandırılması, eğitim öğretim kurumları dışındaki öğrenmenin öneminin yaygın biçimde kabul edilmesi, hayat boyu öğrenmeyi geleneksel yöntemlerden ayıran temel hususun öğrenme ve öğretme metot ve anlamındaki çeşitlilikler olduğunu benimsenmesi, öğrenmenin bireyin kişisel özelliklerine göre yapılandırılarak kişinin bağımsız kendine yönetilen öğrenme biçimine odaklaşma kapasitesini arttırarak motive edilmesi, hayat boyu öğrenme kavramının geleneksel öğrenme yaklaşımına alternatif olarak ortaya çıktığının benimsenmesi, bilgi Avrupası fikrinin gerçekleşmesi uğruna atılan en önemli adımlar arasında yer alan hayat boyu öğrenme olgusu, bireylerin hayatları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve tutumları günün şartları doğrultusunda güncelleme fikrini vurgulamaktadır. Hayat boyu öğrenme kavramı 70 yılı aşkındır kullanılmaktadır. İlk kez 1929 yılında Basil Yexler tarafından Birleşik Krallık'ta telaffuz edilmiştir. Aslında bu kavram 1970'lerin başlarında UNESCO tarafından merkezi organizasyon fikriyle gündeme geldiği ana kadar oldukça pasif bir konumdaydı. Hayat boyu öğrenme basitçe hayat boyunca alınan bütün öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanabilir. Taschling ve Engimann hayat boyu öğrenme kavramının 1960 ve 1970'lerdeki humanistik fikir akımlarının yansıması olan eğitimsel konulardan biri olduğunu ifade etmişlerdir. Birey ve bireyin gelişimi içinde bulunduğu çağın gereklerine ayak uydurması gereksinimi, sürekli öğrenme eğilimi içerisinde olan bireylerin bulunduğu kalkınmış toplumlar hiç şüphesiz ki hem çağımızın hem de geleceğin modern toplumlarını oluşturacaktır. Hayat boyu öğrenme kavramı günümüz toplumlarının gelişmişlik düzeylerini arttırmada ve kalkınma için gerekli olan nitelikleri bireylere kazandırmada çok önemli bir yere sahiptir. Hayat boyu öğrenme olgusunun bireylerin yaşamlarına meydana getirdiği değişikliğin üç boyutundan bahsetmek olasıdır. Genişleme, yenilik ve bütünleşme. Genişleme, hayat boyu öğrenmenin çoklu öğrenme ortamları ve içerik dizisi açısından öğrenme sürecinin zamanı kapsamasıyla ilgilidir. Diğer bir deyişle, bireyler farklı ortamlarda farklı şeyleri öğrenme olanağına sahiptir. Bu nedenle bireyleri motive eder ve onlara çok fazla öğrenme fırsatı tanır. Yenilik, çoklu ve çeşitli öğrenme fırsatlarına karşı alternatif öğrenme yapılarının ve modellerinin gün ışığına çıkmasıyla ilgilidir. Bütünleşme ise yeterli organizasyon ve anlamlı bağlar kurmak için gerekli olan yeniliğe giriş ile genişleme süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Clark, hayat boyu öğrenme için 4 farklı yönelimden bahsetmektedir. Davranışçı, bilişsel, sosyal ve durumsal. Hayat boyu öğrenmenin bileşenleri için farklı yönelim ve pedagojilerden bahsetmek mümkünken, farklı hayat boyu öğrenme pedagojileri henüz görülmemektedir. Hayat boyu öğrenme sistem içinde sürekliliği kastetse de hayat boyu öğrenme pedagojilerin farklılaştığı öne sürülmüştü. Literatürde yer alan en az 5 olabilecek pedagojik benzerlikten bahsedilmektedir. Eleştiren bir uygulayıcı olarak eğitimci, öğrenmenin fiziksel teşhis uzmanı ve kolaylaştırıcısı olarak eğitimci, yansıtıcı bir uygulayıcı olarak eğitimci, toplum uygulamalarında bir öğrenen olarak eğitimci, üzerinde fikir birliğine varılmış konularda hizmet dağıtıcısı ile organizasyonel kalite ve etkinliğini savunucusu olarak eğitimci. 1980'li yıllarda hayat boyu öğrenme, kişisel ve sosyal çıktılardan çok ekonomik sonuçlara vurgu yapılması nedeniyle birçok OECD ülkesinde mesleki eğitimin gölgesinde bırakıldı. Ancak son zamanlarda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tekrar odak noktası haline getirildi. 2000 yılında Lizbon'da yapılan toplantıda bir bildiri belirteci olarak şöyle vurgulanmıştır. Artık sadece eğitim bir bakış açısı değildir. Hayat boyu öğrenme, eğitim ortamlarının sürekliliğine katılım ve hazırlık için yol gösterici bir prensiptir. Hayat boyu öğrenme kavramı, örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi kapsamakla birlikte yaş, sosyoekonomik statü veya eğitim seviyesine sınır koymayan öğrenme sürecinin sadece okullarda değil, kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında da devam ettiği gerçeğine dayanan bir süreçtir. Hayat boyu sürer ve her alanda varlığını gösterir. Hayat boyu öğrenmenin temel prensipleri şöyle sıralanabilir. Bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için yeni beceriler öğrenme fırsatlarına evrensel ve sürekli erişimin sağlanması, insan kaynaklarına yatırımın arttırılması, hayat boyu ve hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için etkili öğrenme ve öğretim yöntemleri ile bağlamlarının geliştirilmesi, öğrenmeye değer verilmesi, öğrenmeye katılım ile öğrenme çıktılarının anlaşılması ve değerlendirilmesinde izlenen yolların iyileştirilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi, öğrenmeyi evlere kadar yaklaştırmak, hayat boyu öğrenme fırsatlarının bireylere mümkün mertebe yakından verilmesi, hayat boyu eğitim politikalarının yaygınlaştırılması için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Yaşam Boyu Öğrenme Memorandumunda hayat boyu öğrenmeye dair 6 temel mesajdan bahsedilmiştir. 1. Herkes için yeni temel beceriler. Bilgi toplumu içerisinde bireylerin hayatlarını en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerin kazanılması ve yenilenmesi gereklidir. 21. yüzyıl Avrupa'sında aktif vatandaşlık ve istihdam için temel bir gereklilik olarak görülen bu durum, iş yaşamında, aile yaşamında, ekonomik ve sosyal yaşamda temel becerilerin önemini vurgulamaktadır. Bu beceriler arasında bilgi teknolojileri, yabancı diller, teknoloji, kültürü, girişimcilik ve sosyal beceriler vardır. 2. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım. Bireysel teşvikin desteklenmesi, bunun yanı sıra bireylerin eğitim masraflarının karşılanmasında kendi öğrenmelerinin maliyetlerini paylaşmaları, destek bağışlamaları cazip hale getirmelidir. 3. Öğretme ve öğrenmede yenilikler. Öğrenmenin nerede ve nasıl gerçekleştirildiği, amacının ne olduğu içinde bulunduğumuz çağda değişmektedir. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Avrupa toplumlarında öğrenme-öğretme süreci bireysel bir şekilde değil, grupların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemelidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak bireyler etkin öğrenenler haline getirilmelidir. 4. Öğrenmeye değer verme. Bilgi toplumu içerisinde bireylerin öğrenme talebinin karşılanması, bilgi, beceri ve deneyime dayalı eğitimin öneminin arttırılması, öğrenmenin örgün eğitim kurumlarının dışına çıkarılması, öğrenilenlerin belgelendirilmesi ve takdir edilmesi, mevcut sistemin esnek bir hale getirilmesi öngörülmüştür. 5. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması. Bireyler hayatları boyunca Avrupa'nın her yerinde eğitim imkan ve fırsatlarında faydalanmalıdır. Bu bağlamda herkes için sürekli olarak erişilebilir ve bir rehberlik hizmetini öngören yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu ve bu yaklaşımın eğitim, meslek ve şahsi rehberlik arasındaki farkın üstesinden gelebilecek ve yeni insanlara ulaşacak bir yapıda olması gerektiğini belirtmektedir. 6. Öğrenmeyi eve yakınlaştırmak. Ulaşım zorluğu olan bölgelere eğitim ve öğretimin hizmetleri götürmenin, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmanın, hayat boyu öğrenmenin hem yerel hem merkezi bağlamda yaygınlaştırılmasının, çok amaçlı öğrenme merkezlerinin işbirliğine dayalı yaklaşımın, bireyleri öğrenmeye özendirmenin önemi vurgulanmıştır. Hayat boyu öğrenme olgusunun bireyler tarafından içselleştirilmesi için geleneksel eğitim sistemlerinde klasik anlayışın dışına çıkılması gerekmektedir. Öğretmenin otoritesi altında verilen bilginin pasif alıcısı olarak yetişen bireylerin hayat boyu öğrenen bireyler haline gelmeleri çok zordur. Coşkun hayat boyu eğitiminin uygulanabilmesi için tüm eğitim sisteminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri şu şekilde aktarmıştır. Ansiklopedik bilgilere son verilmesi, okumaz yazmazlığa son verilmesi, bilgilerin geleneksel yollarla aktarılmasına son verilmesi, aşırı uzmanlaşmaya son verilmesi, her düzeyde geleneksel eğitim yöntemlerine son verilmesi, eğitimin demokratikleştirilmesi, hayat boyu öğrenen bireyler eleştirel düşünen, yer ve zaman olgusu olmaksızın öğrenme eğilimi içerisinde olan dinamik bireylerdir. Anuvena ve diğerleri hayat boyu öğrenen bireylerin özelliklerini şöyle sıralamışlardır. Dünyanın etkin ve yaratıcı kaşifleri olarak öğrenenlerdir. Yansıtıcı olarak öğrenenlerdir. Kendileri gerçekleştirenler olarak öğrenenlerdir. Öğrenmeyi bütünleştiren öğrenenlerdir. Hayat boyu öğrenme anahtar yetkinlikleri Avrupa çerçevesi tarafından bir bilgi toplumunda kişisel gelişme, aktif yurttaşlık, sosyal katılım ve istihdam edilebilirlik için 8 anahtar yetkinlik tespit edilmiş ve tanımlanmıştır. 1. Ana dilde iletişim. 2. Yabancı dillerde iletişim. 3. Matematiksel yetkinlik ile bilim ve teknolojide temel yetkinlikler. 4. Dijital yetkinlik. 5. Öğrenmeyi öğrenmek. 6. Sosyal ve sivil yetkinlikler. 7. Kişisel teşebbüs ve girişimcilik. 8. Kültürel farkındalık ve anlatım. Bu yetkinlikler hayat boyu öğrenenlerin düşünce ve duygularını sözlü ve yazılı iletişimde etkin olarak ana dillerini kullanmalarını öngörmektedir. Yabancı dilde iletişim ise düşünce, duygu ve gerçekleri hem sözlü hem yazılı biçimde tüm toplumsal ve kültürel ortamlarda kendi istek ve gereksinimleri doğrultusunda anlama, ifade etme ve yorumlama yeteneğidir. Yabancı dillerde iletişim ayrıca müzakere ve kültürler arası anlayış ve uzlaşma gibi becerileri gerektirir. Bir bireyin yeterlik düzeyi farklı diller ve geçmiş yaşantısı çevre gereksinim ilgilerine bağlı olarak farklılık gösterir. Matematiksel yetkinlik bireylerin farklı düzeylerdeki matematiksel yeterliliklerine vurgu yaparken bilimsel ve teknolojik yetkinlik soruların belirlenmesine ve kanıta dayalı sonuç çıkarma amacıyla doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığı ve yönetimden yararlanma ve yönteminden yararlanma yeteneği ve arzusuna atıfta bulunur. Teknolojik yeterlik algılanan insan istek ve gereksinimlerine yanıt olarak bilgi ve yöntemlerin uygulanması olarak görülür. Dijital yetkinlik, iş, günlük, hayat ve iletişim için bilgi teknolojilerinin eleştirici ve güvenilir kullanımını içerir. Bireylerin kendi öğrenme yaşantılarını gerek bireysel gerekse grup içinde etkili zaman ve bilgi yönetimi yoluyla düzenleyebilmeleri ise öğrenmeyi öğrenme yetkinliği ile ilişkilidir. Bireylerin sosyal, toplumsal ve siyasi bilinçliğinin artması ve bu alanlardaki yetkinliklere eğilimleri ise sosyal ve sivil yetkinlikleri ile bağlantılıdır. Bireylerin yaratıcılıklarının hem kişisel hem de toplumsal girişimciliklerinin desteklenmesi, kişisel teşebbüs ve girişimcilik yetkinlikleri ile ilgilidir. Kültürel ifade ve farkındalık yetkinliği ise müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dahil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçlarıyla görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin önemini takdir etme davranışlarını kapsamaktadır. 2. Hayat çapında öğrenme. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde eğitim alanına bir dizi yenilik getiren hayat boyu öğrenme kavramı içerisinde üzerinde henüz çok fazla konuşulmamış fakat bazı ülkelerin eğitim politikası haline getirdiği diğer bir yenilik de hayat çapında öğrenmedir. Hayat çapında öğrenme ise günümüz toplumlarının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan okulların etkililiğini arttırmak için uygulanabilecek etkili bir anlayış olarak ortaya çıkmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin kapsamı içinde fakat geleneksel öğrenme türlerine farklı bir boyutta yaklaşan bir öğrenme türüdür. Okulların etkililiğini yitirmesi, eğitimin sadece okulun dört duvarı arasında gerçekleşmemesi, tüm zamanlarda öğrencilerin öğrenmelerine yardım edecek, kayıp fırsatların ve sınıf dışında zamanlarını geçirdikleri yerlerin önemi hayat çapında öğrenme ile gün ışığına çıkmaktadır. Hayat çapında öğrenme sınıfta resmi ya da gayri resmi öğrenmeleri, staj hareketlerini, ücretli veya ücretsiz yarı zamanlı işleri, toplum hizmetleri ve diğer gönüllülük faaliyetlerini, seyahat veya diğer kültürlerle etkileşim esnasında maruz kalınan öğrenmeleri, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımı, ebeveyn olmak veya başkalarıyla ilgilenmek gibi hayatın birçok farklı alanını kapsamaktadır. Bireylerin kendi yeteneklerinin, niteliklerinin, değerlerinin ve eğilimlerinin farkına varmalarını sağlar. Bu durum iş anlamında rekabetçi bir yol izleyen günümüz dünyasında bireylerin kendilerini en iyi şekilde sunmalarını ve pazarlamalarını sağlar. Hayat çapında öğrenme çok da yeni bir kavram değildir. John Dewey'in çağdaşlarından Edward Lindman'ın 1921 ve 1926'da yetişkin eğitimi ve toplumsal gelişim arasındaki bağdan ve 1933'te sosyal eğitimden bahsetmiştir. Lindemann yetişkin eğitiminin dört temel varsayımına dayandığını iddia etmiştir. Eğitim hayattır. Sadece bilinmeyen bir gelecek için yapılan bir hazırlık değildir. Eğitim hayatla bağdaşlık ve mesleki olmayan fikirler içinde dönen bir süreç olarak algılanır. Yetişkin eğitimine yaklaşım konular yoluyla değil durumlar vasıtasıyla olacaktır. Yetişkin eğitimdeki en yüksek değerin kaynağı öğrenenlerin tecrübeleridir. Lindemann eylem yönelimli eğitimi savunurken sadece belli yeteneklerin edinimini amaçlayan eğitimi onaylamaz ve eğitimi doğrudan toplumla ilişkilendirmiştir. Günümüz dünyasında da sadece eğitim aldıkları alanda bilgi sahibi olan bireyler yeterli görülmemektedir. Hayatın her alanında farklı deneyimlere sahip nitelikli insan gücü küreselleşen dünyanın aradığı insan kalitesi haline gelmiştir. Lindemann'ın geleneğini takip eden ve daha sonra geliştiren yetişkin eğitimcileri arasında Knowles, Fiery, Brookfield ve Jarvis yer alır. Bu yazarlarda bir, problem çözmenin ve tecrübeler yoluyla öğrenmenin, 2. yetişkin eğitiminin toplumsal yapılanmadaki faydalarını, 3. dönüştürücü ve özgürleştirici sonuçlarını vurgulamaya devam etmiştir. Hayat çapında öğrenme fikri de tek yönlü öğrenme fikrine karşı çıkar. Kişilerin kendilerini geliştirmek için aynı anda bir dizi tecrübe edindiklerini savunur. Bu noktada hayat çapında öğrenme bireylere istedikleri gibi insan olma ve fırsatların zenginleştirilmesi konusunda yol gösterir ve yardım eder. Hayat çapında öğrenme üniversitelerin tarihten bu yana yapısal değişikliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Barnett, Orta Çağ'da üniversitelerin kendilerini bütünsel öğrenme kurumları olarak gördüklerini ifade etmiştir. Dünyadan tecrit edilmiş fil dişi kuleleri olarak atfedilen öğrenme alanları halindeydiler. Ama son yarım yüzyıl üniversitelerinde köklü değişikliklere şahit olunmuştur. Üniversiteler yüksek öğrenimin pazarlanması nedeniyle önemli belirtilen bir çalışma grubu akış kurumları haline gelmiştir. Bu çalışma grubunda öğrenciler artık tamamıyla üniversitelere sarılmış değillerdir. Ama üniversiteleriyle birlikte pazar ilişkileriyle uğraşan müşteri konumundadırlar. Kendi kurumlarından bağımsızdırlar. Öğrenciler üniversite dışında sanal ve fiziksel kendi ağlarına sahipler. Bu yönetim şeklinde öğrenciler sadece ekonomik ve sosyal göçebe değildirler. Aynı zamanda gitgide öğrenmenin farklı türlerini karşılayan ekonomik ve sosyal durumların bütün türlerinde bulunan öğrenen göçebeler olurlar. Bu sosyal çevrede hayat çapında öğrenme olgusu açılır. Hayat çapında öğrenme bazı ülkelerde eğitim politikası olarak kanunlarda yerini almıştır. Bu ülkelerin başında Hong Kong gelmektedir. Hong Kong okul öncesi eğitimde yüksek öğretime kadar tüm eğitim faaliyetlerini hayat çapında öğrenme uygulamaları gerçekleştirmektedir. İsveç ulusal eğitim politikasında ise hayat boyu öğrenme eğitimin bütüncül bir yaklaşımı olarak kabul edilmekte ve farklı çevrelerde öğrenme vurgulanmaktadır. Bu kavramın ayrıca iki boyutu olduğuna işaret edilmektedir. bireylerin hayatta kaldıkları sürece gerçekleşen hayat boyu öğrenme, örgün, örgün olmayan ve yaygın eğitim olmak üzere hayat çapında öğrenme. Hayat boyu öğrenme boyutu sorunsuzdur ve basitçe öğrenenin hayatı boyunca öğrendiklerini derler. Bilgi ve yetenekler zaman aşımına uğradıklarında bireyler sürekli öğrenme olgusu içerisinde yeterliliklerini güncelleme ihtiyacı vardır. Hayat çapında öğrenme ise daha kapsamlı öğrenme ortamlarını içerdiğinden daha karmaşıktır. Barnett'in de belirttiği gibi hayat boyu öğrenme beşikten mezara olan ömür boyunca farklı alanlarda yer alan öğrenme iken hayat çapında öğrenme aynı zamanda farklı alanlarda yer alan öğrenmedir. Değişen öğrenme koşulları altında farklı yerlerde karakteristik olarak takip edilen çeşitli öğrenme deneyimlerini içerir. Hayat çapında öğrenme kavramı öğrenen tarafından eş zamanlı olarak öğrenme şekillerinin ve dolayısıyla tecrübe edilmesinin bir çeşitliliği olan akıcı öğrenme kavramını önermektedir. Hayat çapında öğrenme kavramı üniversitelerin öğrenme sorumluluklarına dair çok büyük soruları ortaya atar. Öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin bütünlüğüne karşı bazı sorumluluklara sahipler mi? Hayat çapında öğrenme fikri yüksek öğrenim için hayatı değiştirecek bir kavram olarak gündeme gelmekte midir? Hayat çapında öğrenme fikir üniversiteler, öğrenciler ve öğrenme arasındaki ilişkinin kurulduğu yolda yenilikçi bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Hem örgün hem de yaygın eğitim sürecindeki gerek okul içerisinde gerekse okul dışında gerçekleştirilebilecek ve hayat çapında öğrenmeyi destekleyecek bir dizi faaliyetten bahsetmek mümkündür. Örgün ve örgün olmayan öğrenme çevreleri arasındaki fark öğrenmenin nerede gerçekleştiği ile ilgilidir. Örgün öğrenme ilk olarak eğitim veren kurumlar arasında sıklıkla onaylanmış çıktılar ve nitelikler kazandıran kurumlardan gerçekleşir. Örgün olmayan öğrenme ise kasıtlı eğitim çıktıları içerir. Ancak ortam daha çok öğrenmenin ilk amaç olmadığı öğrenme kurumlarında okul dışında gerçekleşir. Yaygın eğitim ise birincil amacı olmadığı bir öğrenme türüdür. Diğer etkinliklerin yan ürünü olarak hemen hemen her yerde gerçekleşir. Yaygın öğrenme genellikle plansızdır ve öğrenmeye belirli bir vurgu yapmaz. Fakat yine de değerli yeteneklerin, bilgilerin ve tutumların edinilmesinde katkıda bulunur. Clark, hayat çapında öğrenme faaliyetlerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir. Örgün, enstitüler, üniversiteler, liseler, ilkokullar, okul öncesi, 3 yaş grupları. Örgün olmayan, iş piyasası, profesyonel kuruluşlar, iş başında eğitim, iş deneyimli programları, gönüllü kuruluşlar, çocuk bakım merkezleri, öğrenme çemberleri. Yaygın, kulüpler, kütüphaneler, müzeler, sanat galerileri, oyun parkları, aileler, yaşlı bakım evleri. Hayat çapında öğrenme, öğrenenin sınıf dışında farklı ortamlarda öğrenmesini hedef alan öğrenme türüdür. Böyle bir öğrenme türü, öğretmenleri özel eğitimsel amaçlar doğrultusunda uygun öğrenme ortamları yaratmak için hem okullarındaki hem de toplum içindeki öğrenme kaynaklarından ve ortamlarından faydalanmaya itmektedir. Bu tür tecrübeye dayalı öğrenme ortamları öğrencilerin sınıf içinde gerçekleştirilmesi zor olan öğrenme hedeflerini başarmalarını sağlamaktadır. Jackson, hayat boyu öğrenme kavramının beşikten mezara kadar gerçekleştiğini ve tecrübelerden ayrı olmadığını vurgularken, hayat çapında öğrenmenin ise hayatımızın herhangi bir anında gerçekleşeceğini savunmaktadır. Bu nedenle sahip olabileceğimiz fırsatlar dizisinin insan olduğu için bir öğrenme zenginliği olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda Jackson hayat boyu ve hayat çapında öğrenme kavramlarını aşağıdaki şekildeki gibi açıklamaktadır. Şekil 13.1 Hayat boyu ve hayat çapında öğrenme kavramları. Şekil 2 kısma ayrılmış. Üst kısımda 4 tane insan figürü vardır. Alt kısmında da 3 tane insan figürü vardır. Üst kısımdakiler eşit büyüklükte ve tamamen aynıdırlar. Alt kısımdakiler ise en sağdaki küçük, ortadaki orta büyüklükte ve en sondaki de daha büyük bir çocuk, daha büyük bir insan. Hayat çapında öğrenme kavramında çok yönlü ve eş zamanlı olma olgularının önemi büyüktür. Barnett'in belirttiği gibi içinde bulunduğumuz akış çağında önemli olan sadece öğrenme deneyimlerini mukayese eden değil ama öğrenme deneyimleriyle bile rekabet eden bir birey olgusudur. Bu olgu yeni değildir. 150 yıldan daha fazla bir süredir bireyler iş başındayken resmi ve gayri resmi öğrenme deneyimlerini mesela üniversite açık öğretim programları yoluyla kendi çıkarlarına kullanabilmektedirler. Akış çağında bireyler hayatlarının parçası olarak çok yönlü öğrenme alanlarında eş zamanlı olarak yaşarlar. İş, iş harici, aile, boş zaman, sosyal ağlar, mesleki ağlar, sosyal bağlılık ve pek çok çeşitli haber kanalları, bilgi ve iletişim, fiziksel ve küresel hareketlilik, parantez içinde gerçek ve sanal, önemli öğrenme alanlarıdır. Hayat çapında öğrenme kavramı zaman, mekan ve birey bileşeninde ele alınmıştır. Bu bağlamda hayat çapında öğrenme anlayışında geleneksel sınıflarda olduğu gibi zaman, mekan ve bireyler sabit değildir. Hayat çapında öğrenmede sınırlar kaldırılmıştır. Bu sayede öğrenciler öğrenmelerinin ve motivasyonlarının artacağı hissine sahiptirler. Olası zaman, mekan ve birey seçenekleri şekil 13.2'de hayat çapında öğrenme kavram haritasında verilmiştir. Hayat çapında öğrenme. Zaman, mekan, birey. Normal ders vakti, normal ders dışı, normal sınıf dışı, okuldan uzakta, normal rollerin dışında, dışarıda. Okuldan önce, okuldan sonra, öğlen arası, tatiller, hafta sonu. Kütüphane tabanlı, çalışma merkezleri, BT odaları, okul kampüsü. Mahalle, geziler, müzeler, konut. Geniş toplum, vahşi doğa, halk kütüphaneleri, sivil toplum örgütleri. Öğrenen ve rehber olarak öğretmen, iş, akran rehberler, hükümet ofisleri, uzmanlar, iş rehberleri. Şekil 13.2 Hayat çapında öğrenme kavram haritası. 2.1 Hayat çapında öğrenme ve yüksek öğretim. Yüksek öğretim sorunlarına karşı Türkiye'de son yıllarda gözlenen ilgi artışının özelliklerinden biri tartışmaların ağırlıkla küreselleşme bağlamında yürütülmesi ve dış dünyadaki gelişmeleri temel referans noktası olarak almasıdır. Dış dünyayı referans noktası olarak alma eğilimi zaman zaman yüksek öğretim kuruluşlarının hedeflerini Avrupa'nın nitelikli iş gücü talebini karşılama hedefine indirgeme derecesine dahi varabilmektedir. Öte yandan yüksek öğretim sistemleri küresel gelişmelerden etkilenmekle birlikte içinde bulundukları toplumda gelişmelerden ve üniversite tarihlerinden kaynaklanan temel özelliklerini büyük ölçüde korumakta, bunun sonucunda da ülkeler arası düzlemde büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bugünün Avrupalıları karmaşık sosyal ve politik bir alanda yaşamaktadırlar. Bugün bireyler her zamankinden daha çok kendi hayatlarını planlamak istemekte ve topluma daha aktif olarak katılmaları beklenilmekte ve kültürel, etnik, dil çeşitliliği içinde olumlu bir şekilde yaşamaları gerekmektedir. En geniş anlamıyla eğitim, bu iddiaların nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmede ve anlamada anahtar role sahiptir. Jackson, bireylerin öğrenmelerinin ve gelişimlerinin hayatları boyunca sürdüğü fikrini temsil eden hayat boyu öğrenme kavramının birçok kişiye tanıdık geldiğini, bu öğrenme ve gelişimin çoklu ortamlarda, farklı durum ve mekanlarda gerçekleştiğini savunan hayat çapında öğrenmenin ise daha az tanınmakta olduğunu ifade etmiştir. Ancak yüksek öğretime devam eden öğrencilerin her gün içinde bulundukları ve fark ettikleri hayat çapındalık boyutudur. Hayat çapında öğrenme karmaşık bir yapıya sahip değildir. Birçok insan yaşları veya içinde bulundukları durum ne olursa olsun günlük hayatlarında eş zamanlı olarak iş veya eğitim, ev yönetimi, aile üyesi olma, bir kulüp veya toplulukta yer alma, seyahat etme veya tatile gitme gibi bir dizi uğraşı ile kendilerinin gerek ruhsal gerek fiziksel gerekse zihinsel iyilikleri için farklı yerlerde bulunurlar. Nerede bulunmak istedikleri kendi özgürlükleri dahilindedir. Bu farklı ortamlarda farklı mücadele ve problemlerle karşılaşır, değişik fırsatlar yakalar ya da kaçırırız. Bu ortamlarda başkaları ile etkileşime geçer, hayatımızı anlamlandırmaya çalışırız. Bu hayatımızı anlamlandırma kavramı üzerine eğitimin rolü tartışılmazdır ve hiç kuşkusuz yüksek öğretim kurumları eğitimin bu görevini yerine getirmesinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu kurumları eğitimin bireylerin kendilerine sunulan fırsatları yakalayıp onlara göre davranması ve hayatlarını bu fırsatlara göre en iyi biçimde şekillendirmesi, yüksek öğretim kurumlarında verilen bütüncül gelişimi destekleyen daha çok tamamlanmış bir eğitim ile mümkün olmaktadır. Hayat çapında öğrenme bireylerin yüksek öğretim kurumlarından sadece bölüm bilgileriyle mezun olmalarının yetersiz olduğu, 21. yüzyıl dünyasında her yönde tam gelişim gösteren bireylere ihtiyaç olduğunu vurgulamakta. Zaman kavramı hayat çapında öğrenmenin çıkış noktalarından biridir. Eş zamanlı olarak kitle iletişim araçları yoluyla öğrenen öğrenici ile birlikte e-öğrenme özellikle etkileşimli öğrenmenin yeni nesiller, sanal hayat öğrenme ve çoğul ortamlı öğrenme yönünden böyle bir düşünceyi paraya çevirmek için anlaşılabilir bir eğilimi var. Burada tam anlamıyla akış öğrenme vardır. Pedagojik çerçevelerin azalmasıyla iletişimin ve sabit anlayışların disiplinleri geleneksel standartların sınırları ötesinde ortak yürüyen deneyimlere benzeyebilir ve bunları çoğaltabilir. Jackson, öğrenmenin sadece akademik bir programla gerçekleşmeyeceğini vurgularken, yüksek öğretimin bireylere hayatlarının farklı kısımlarından nasıl, ne, ne zaman ve neden öğrendiklerine dair derin bir anlayış gücü geliştirmeyi sağlaması gerekliliğinin altını çizmiştir. Öz farkındalık yaratmak ancak bireylerin kendi deneyimleri yoluyla öğrenmelerinin önünü açarak gerçekleşebilir. Bu da sürekli değişen karmaşık dünyanın sorunlarıyla başa çıkmada bireyi hazırlama konusunda yüksek öğretim kurumlarından temel çıktıları arasında olmalıdır. Gelişim ve öğrenmenin hayat çapında öğrenme kavramı bir insanın tüm hayatını kapsadığından yine bu kavram onun ihtiyaçlarını karşılayacak ve sahip olduğu potansiyeli fark etmelerini sağlayacak olan ve onlara sunulan fırsat ve ihtiyaçlarla yakından ilgilidir. Bu yönüyle hayat çapında öğrenme ilk odağı disiplin öğrenme olan geleneksel yüksek öğretim yaklaşımlarından sıyrılıp kendini gerçekleştirmeyi destekleyen daha bütünsel bir araç görevi üstlenir. Bu görev bireylerin bilişsel, kişisel ve sosyal gelişim alanlarındaki deneyimlerini kapsamaktadır. Hayat çapında öğrenme, öğrenenleri sınıfın dışındaki öğrenme ortamlarına taşımayı amaçlayan bir stratejidir. Öğretmenleri gerek okuldaki gerek toplumdaki kaynak ve ortamları etkili kullanmayı itmekte ve farklı eğitimsel amaçlar uğruna uygun öğrenme ortamları yaratmayı gerektirmektedir. Bu tür zaman, mekan ve insan faktörünü birleştiren tecrübeye dayalı öğrenme faaliyetleri öğrencileri sınıfta başarmaları zor olan hedefleri kazanmalarını sağlamaktadır. Barnett, üniversitelerin hayat çapında öğrenme rolü içerisinde yapabileceklerini şöyle sıralamakta. Öğrencileri çalıştıkları alan dışında yararlı tecrübeler edinmeye teşvik etme, öğrencilerin daha fazla hayat çapında öğrenme deneyimi yaşamalarına olanak sağlama, bu öğrenme tecrübeleri üzerinde sistematik yansıma için fırsatlar sunma ve bu sayede bu deneyimlerin kişisel değerlerini arttırma, üniversitenin kendi kurslarını şekillendirip hayat çapında öğrenme potansiyelini en üst düzeye getirme. Üniversitelerde öğrencilerin hayat çapında öğrenme ortamlarını Barnett şöyle belirtmiştir. Ders içinde daha bilişsel aktiviteler, parantez içinde makale yazma, hesaba dayalı problemlerle uğraşma ve daha işlemsel aktiviteler, parantez içinde laboratuvarda yaratıcı tasarım stüdyolarında, ders içinde kampüs dışında ve içinde, parantez içinde klinik ortamda ufak bir araştırma yürütürken, ders içinde kampüs dışında ama onaylanmamış, parantez içinde bir saha gezisi. Kampüste kredi olarak sayılmayan derslerde, parantez içinde bir öğrenci gazetesi için yazma, bir öğrencinin internet günlüğü üzerinde çalışma, bir spor veya sosyal topluluğu işletme, bir öğrenci barı işletme, bir öğrenci dükkanında çalışma. Gönüllü çalışmalar, kampüste ve öğrencilerin dersine bağlantılanmamış ve üniversite tarafından onaylanmış bir şekilde geçerliliği kabul edilmiş bir dil kursu alma, dersle bağlantılanmamış kampüs dışında ve üniversite haricinde bir ajans tarafından onaylanmış bir kurs alma, dersle bağlantılanmamış kampüs dışında ve onaylanmayan aktiviteler, parantez içinde bir koroda şarkı söyleme, girişimci aktivitelere çalışma ve süreçte biraz para kazanma, gelişen bir ülkede gönüllülük çalışmaları. Günümüz dünyasında geçtiğimiz 20 yıl içerisinde hissedilen küreselleşme çabaları, nüfus artışı, hızlı teknolojik gelişmeler, artan iş piyasası rekabeti, uygulanan yenilikçi devlet politikaları gibi durumlar yüksek öğretim kurumlarını en iyiyi arama çabasına itmiştir. Bu bağlamda hayat boyu öğrenme kavramı bireylerin içinde bulundukları bilgi ve teknoloji çağında hayatlarını en iyi düzeyde geçirebilmeleri için edinmeleri gereken önemli bir yeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu destekler nitelikte olan diğer bir yaklaşım ise hayat çapında öğrenmedir. Bilgi Avrupa'sının öngördüğü aktif arkadaşlık kavramı, vatandaşlık kavramı çok yönlü, bilinçli, nitelikli ve birçok yönden kendini yetiştirmiş bireylerin yetiştirilmesi gerekliliğini vurgu yapmaktadır. Hayat çapında öğrenme, 21. yüzyıl dünyasında yüksek öğretim kurumlarından mezun olan bireylerin kendi alan bilgilerini yanı sıra kültürel, teknolojik, bilişsel ve evrensel olan birçok açıdan tam donanımlı, bütüncül ve daha tamamlanmış bir eğitim almış olmaları fikrini desteklemektedir. Avrupa üniversitelerinde ve ülkemizde toplumun günümüz dünyasının şartlarına, gereksinimlerine ve taleplerine göre yeniden inşa edilmesi bir öncelik olarak kabul edilirken, hayat çapında öğrenme ilkeleri bu amacı yerine getirmek için uygulanabilecek bütüncül gelişimi destekleyen bir yaklaşımdır. 2.2 Hayat çapında öğrenme eğitim programı. Hayat çapında öğrenme, günümüz ve gelecek içerisindeki hedeflenen noktalarda bireylerin kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda deneyimlerini ve öğrenmelerini birleştirmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu tür eğitimi destekleyecek olan eğitim düzenlemelerinin yaratıcı, yansıtıcı, gelişimsel, bütüncül ve yenilikçi olması beklenmektedir. Böyle bir programda bireylerin alacakları eğitim seyrini belirleme özgürlüğünün altını çizen Jackson, hayat çapında öğrenme ilkelerine dayalı oluşturulabilecek bir eğitim programının temel ilkelerini şöyle sıralamıştır. Öğrenenlere kendi öğrenmelerini seçme özgürlüğü vererek, onları kişisel ve tatmin edici zorluklara maruz bırakarak kendi gelişimlerini kuvvetlendirmek. Öğrenenleri kişisel ve sosyal gelişimlerine odaklandıkları durumların önemini takdir etmeye teşvik etmek. Öğrenenlere tanıdık olmadıkları ve kesin olmayan durumlardaki riskler ve zorluklar için macera deneyimleri yaşatmak. Kendi değişimlerini takdir etmeleri ve vazgeçmemeleri için öğrenenleri desteklemek. Öğrenenlerin kendilerini, bildiklerini ve yapabildiklerini bilen, yapan, oynayan, anlatan, araştıran, oluşturan, bütünleştiren bireyler olarak karmaşık durumlar tecrübe etmelerini, hissetmelerini, takdir etmelerini sağlamak. Öğrenenleri kendilerinin ve başkalarının değer verdiği noktalarda yaratıcı, girişimci ve becerikli olmaya teşvik etmek. Modern, çok kültürlü ve çoğulcu bir dünyada iletişim ve okuryazarlık becerilerinde uygulamalar yapmaya cesaretlendirmek. İşbirliği, öğrenme ve kişisel gelişim kolaylaştıracak ilişkiler geliştirme konusunda öğrenenleri teşvik etmek. Öğrenenleri ahlaki normlara uygun davranmaya ve sosyal sorumluluk kazanmaya yönlendirmek. Öğrenenleri inandıklarının arkasında duran, öz yönelimli, öz düzenlemeli, farkındalık sahibi ve yansıtıcı olmaya teşvik etmek. Böylece kendilerini yaşamlarını tasarımcıları ve geliştiricileri olarak göreceklerdir. Kovan, öğrenci merkezli hayat çapında öğrenmenin geleneksel öğretmen merkezli programlarla karşılaştırılmasını aşağıda şekil 13.3'te olduğu gibi yapmıştır. Geleneksel öğretmen merkezli öğrenme programı. Planlama istendik öğrenme çıktılarına odaklıdır. Öğrenme çıktıları önceden belirlenmiştir. Etkinlikler öğrenme çıktılarına ulaşılmak için tasarlanır. Öğrenme ortamlarının çoğu öğretmen tarafından seçilir. Öğrenme çıktıları geneldir. Değerlendirme genellikle öğretmen tarafından yapılır. Yeterlik dışarıdan dayatılır. Öğrenme seviyesi genel seviye tanımlayıcılarına göre önceden belirlenmiştir. Öğretmen yönlendiricidir. Öğrenme çıktıları, değerlendirme ve öğrenme-öğretme etkinlikleri en başından belirlenmiştir. Öğrenci merkezli hayat çapında öğrenme. Tasarı değerleri deneyimlerle odaklıdır. Öğrenme çıktıları sonradan ortaya çıkar. Öğrencilerin etkinlik seçme için çeşitli sebepleri vardır. Öğrenme ortamları öğrenciler tarafından seçilir. Öğrenme çıktıları özeldir. Öğrenciler çeşitli yollarla kendi gelişimlerini tanımlar ve ortaya koyarlar. Öz bilgi merkezdedir. Öğrenme seviyesi ortaya çıkar. Bu seviye tartışmaya açıktır ve bireyin önceki öğrenme seviyesine dair görüşüne göre karar verilir. Öğretmen destekleyicidir ve kolaylaştırıcıdır. Öğrenme deneyimi önce gelişimle yansıtıcı öz değerlendirmenin ardından gelişimin takdiriyle sonuçlanır. Şekil 13.3 Öğrenci merkezli hayat çapında öğrenme ve geleneksel öğretmen merkezli program karşılaştırması. 2.3 Hayat çapında öğrenmede öğretmenin rolü. Hayat çapında öğrenme, öğretmene öğrenenleri ve onların öğrenmelerini destekleyen kişilere, özel öğretmenlere dair önemli roller ortaya koymuştur. Kovan oluşturduğu öğretmen modelinde Carl Rogers'ın öğretim anlayışından yararlanmıştır. Öğrenenlerle iletişim halinde olan kolaylaştırıcı öğretmenin iki temel prensibi vardır. İlki, bilgelik, kabul ve anlayış olarak nitelendirilebilecek, öğrenen yönelimli öğrenmeyi gerçekleştirecek bir roldür. İkincisi ise bu tür bir öğrenmeyi kolaylaştıran eş öğrencidir. Bu rehberlik rolü içerisinde Magol da 3 önemli prensibin altını çizmiştir. Öğrenenlerin kapasitesinin geçerli kılınması, öğrenenlerin fikirlerini açıkça ifade ettiği, bilgi yapılanması sürecine katıldığı, özgüvenlerinin desteklendiği öğrenme ortamları. Öğrenmeyi öğrenen tecrübesine yerleştirmek. Tecrübe temelli öğrenme ortamlarında öğrenenlerin bildikleri tecrübeleriyle harmanlanır. Karşılıklı yapılandırılmış anlam. Eğitimcilerin ve işverenlerin bilgilerini öğrenenlerinki ile birleştirilir. Birleştirir. Öğrenenler bilgi yapılanmasında diğer katılımcılarla eşit konumdadır ve kendi perspektiflerini anlamlandırırlar. Bu durumda hayat çapında öğrenmeye dair 5 temel ilkeden bahsetmek olasıdır. Öğrencinin öğrenmesi bir takım mekanlarda gerçekleşir. Öğrencinin resmi eğitim programı o eğitim programına kaydolurken öğrenci tarafından maruz kalınan öğrenme deneyimlerinden oluşturulabilir. Üniversitedeyken bir öğrencinin başardığı öğrenmelerin çoğu onaylanmış değildir. Hem eğitim programı hem de eğitim programı dışında olan parantez içinde kampüste veya kampüs dışında onaylanmamış durumlar vardır. Öğrencinin öğrenmesinin çoğu ister kampüs içinde veya dışında ve ister resmi bir eğitim programının parçası olsun veya olmasın kişisel olarak gelişmesidir. Parantez içinde sosyal sınıf, etnik yapı, dil, ırk ve sosyal, kültürel ve ekonomik farklılığın diğer şekilleri kapsayan. Eğitim programının dışında olan öğrencinin tecrübesinin çoğu bir hayli iddialı ve yüksek derecelerde sorumluluk, parantez içinde, belki diğerleri için ve hesap verme duygularını içerebilir. 3. Kanıta dayalı öğrenme. Kanıta dayalı öğrenme daha çok tıp ve fen bilimlerinde tercih edilen bir öğrenme türü olarak gündeme gelmiştir. Sackett ve diğerleri kanıta dayalı tıp biliminin felsefi temellerinin 19. yüzyılın ortalarında ve Paris'e dayandığını ifade etmişlerdir. Kanıta dayalı öğrenmenin esasında daha önce yapılan çalışmaların bulgularından faydalanılarak daha etkili bir öğretimin sağlanması bulunmaktadır. Önceki araştırmaların bulguları kanıt olarak kabul edilirken yeni öğrenmeler bu kanıtlar üzerine yapılandırılır. Bu kanıtlar uygulama sürecinde araştırmacılara yol gösterici bir nitelik taşırken araştırmacıya da kendi bulgularını değerlendirme fırsatı tanır. Çoğunlukla tıp alanında kullanılan söz konusu yöntem uygulayıcının elde ettiği klinik bulguyu mevcuttaki kanıt ile bütünleştirmesi esasına dayanır. Bu şekilde elde edilen deneyimler daha etkin teşhislerde yansıtılabilir. İyi doktorların bireysel uzmanlıklarıyla hali hazırdaki kanıtları birlikte kullanan doktorlar olduğu ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında kanıta dayalı öğrenmenin eğitim bilimleri alanında etkin bir şekilde kullanabileceği sonucuna varılabilir. Günümüze kadar yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirilerek eğitimsel problemlere çözüm bulunması esası oldukça sık kullanılır duruma gelmiştir. Ülkemizde eğitim alanında yapılan çalışmaların giderek artması birbirinden farklı ve bağımsız sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Araştırmaların ve sonuçların fazla sayıda olması uygulanabilirlik açısından bazı problemlere yol açabilmektedir. Bu noktada araştırmalardan elde edilen sonuçların iyi değerlendirilmesi ve kanıta dayalı öğrenme uygulamalarında yerinde ve yeterli olarak test edilmesi önemlidir. Eğitim çalışmaları açısından bakıldığında kazanımların öğrenciler tarafından edinilmesi noktasında kanıta dayalı öğrenmenin kullanımının yaygınlaştırılması daha kalıcı ve etkin öğrenmenin gerçekleştirilmesine yol açacaktır. Öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılacak strateji, yöntem ve tekniklerin seçimi olası bazı problemleri öngörmeye veya meydana gelmeden ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Kanıta dayalı öğrenme ilkelerinden faydalanılarak daha önceki uygulamaların sonuçlarından faydalanmak uygulayıcıya hem zaman kazandıracak hem de etkili öğrenme yöntemini seçmesine yardımcı olacaktır. Efendioğlu ve Yelken kanıta dayalı çalışmanın 4 kuralı olduğunu ifade etmiş ve bu kuralları aşağıdaki gibi sıralamışlardır. Sağlıklı karar vermek için tüm kanıtlara ihtiyaç vardır. Nasıl çalışacağını bilmekten ziyade niçin çalışacağını bilmek gerekir. Öğretim içeriğini ve öğretim içeriğini düzenlemeyi etkisiz kılacak başarı faktörlerinin bulunması gerekir. Öğretimi sıkça gözden geçirmek gerekir. Cummings ve diğerleri kanıta dayalı bir yetişkin eğitim sistemi oluşturmak başlıklı çalışmalarında kanıta dayalı öğrenme modeli geliştirmeye dair 3 unsurdan bahsetmişlerdir. bir program modelleri oluşturmak için kanıt sağlayacak temel ve uygulama araştırma, 2 program modellerinin etkililiğini test edecek program model değerlendirmesi, 3 program modellerinin uygulamasını geliştirecek uygulayıcı bilgisi. Şekil 13.4 kanıta dayalı öğrenme modeli. Sağdan sola, soldan sağa temel ve uygulamalı araştırmalar, modeller oluşturur. Program modeli değerlendirmeleri, modelleri test, uygulamacı bilgisi, uygulamayı geliştirir, dönüt. Bu döngünün sonucunda etkili program modellerinin tanımları net olacaktır. Fakat döngü program modellerini geliştirmeye devam ettikçe bu tanımlar değişecektir. Bu sistem temel ve uygulamalı araştırma öğretim modellerini ve destek hizmetlerini tanımlayan bilgiyi üretir. Temel araştırma sadece entelektüel ilgi ile motive edilir ve bilginin kendisiyle ilgilidir. Ancak uygulamalı araştırma o anki problemlerin çözümüne yönlendirilmiştir. Bu aşamada araştırmacılar daha eski araştırmaların ve kendi alan teorilerinin bilgilerini getirirler. Uygulamacılar ise öğrenenlerin öğrenmesine yardım ederken doğrudan tecrübelerini getirirler. Her iki tarafın da yararına olan işbirlikli bir karar verme süreci en yararlı soruları gün ışığına çıkaracaktır. Program modelinin değerlendirilmesinde programın işe yarayıp yaramadığının ya da en iyi hangi programın işe yarayacağının öngörülmesi esastır. Burada kanıtın gücü test edilir. Kazanım programdaki düzeltmelerle elde ediliyor mu sorusuna odaklanılır. Temel ve uygulamalı araştırma ile program modelinin değerlendirilmesi aşamasından sonra yapılması gereken şey öğrenciler için en çok işe yarayacak yöntemlerin geliştirilmesidir. Öğretmenler bu noktada öğrencileri için en etkili olan yollara kendi bilgi ve becerilerini mevcuttaki kanıtlarla sentezleyerek ulaşacaklardır. Uygulayıcıların bilgisi eğitim alanıyla sınırlı değildir. Bilimsel araştırmaların bulgularını doğru yerde ve zamanda kullanmakla ilgilidir. Ayrıca uygulayıcı bilgisi bazı programların neden bazı öğrencilerle işe yaramadığı ve nasıl geliştirileceği hipotezinde önemli bir kaynaktır. Bu bilgi temel ve uygulamalı bilgi basamağını besleyecektir. Bu nedenle uygulamacılar döngünün her basamağında yer almalıdırlar. Kanıta dayalı bir model uygulandıktan sonra alınan dönütler ışığında döngü dinamik bir şekilde devam edecektir. Her bir dönüt kanıt olarak kabul edilir ve öğretme-öğrenme sürecinin iyileştirilmesi için aktif olarak kullanılıp test edilebilir. Kanıta dayalı öğrenme kazanımların oluşturulması, öğretme-öğrenme sürecinin oluşturulması, öğrenilenlerin etkililiğini artırılması gibi bir dizi eğitimsel amaçla kullanılabilmektedir. Hangi amaçla kullanılacak olursa olsun bilimsel kanıtlar toplandıktan sonra ne tür stratejiler geliştireceğine karar verilir. Kanıtlar uygulanacak programa dahil edilir ve öğrenenlerin daha etkin ve kalıcı öğrenmeleri sağlanır. Bu bağlamda kanıta dayalı öğrenmenin gelecek yıllarda sadece tıp ya da fen bilimleri alanında değil, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yaygın olarak kullanılması beklenilmekte. Aynı zamanda bilimsel olarak elde edilen verilerin uygulamalı olarak ele alınması, öğrenenlerin öğrenme tarzlarını olumlu yönde geliştirecektir. 4. Araştırma temelli öğrenme. Araştırma temelli öğrenme, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olarak yer aldığı, bu sürece yaratıcılıklarının kattıkları dinamik bir öğrenme türüdür. Öğrenenlerin gözlem yaptıkları, sorumlu oldukları konuya dair çeşitli kaynaklardan araştırma yaptıkları, gerektiğinde deney planladıkları, elde ettiklerini karşılaştırdıkları, verileri analiz ettikleri, çeşitli materyalleri kullandıkları ve zaman zaman çok yönlü etkileşimde bulundukları bir süreçtir. Araştırma temelli öğrenme, öğrenenlere olaylara farklı bakış açıları kazandıran, eleştirel düşünme güçlerini arttıran, yaratıcılıklarını geliştiren ve merak duygularını uyandırıp onları sorgulamaya iten bir öğrenmedir. Bu tür bir öğrenme yaklaşımının temelinde öğrencinin üst düzey bilişsel süreçlerini aktif olarak kullanması bulunmaktadır. Öğrenenler, öğrenmelerini kontrol ederken ya da kendilerince değerlendirirken bir dizi üst düzey bilişsel süreçten faydalanırlar. Kendilerine verilen görevi değerlendirmek, kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini görmek, yaklaşımlarını planlamak, farklı stratejiler görüntüleyip uygulamak, söz konusu yaklaşımın ne kadar işe yarayıp yaramadığını değerlendirmek gibi etkinliklerde bulunurlar. Ambrose ve diğerlerinin de belirttiği gibi maalesef bu sürece öğrenciler kendi kendilerine girmezler. Ne zaman ki öğrenciler bu tür süreçlerde etkin olma yetilerini kazanırlar, o zaman sadece kendi performanslarını değil, aynı zamanda etkili öğrenme yeterliliklerini de geliştirirler. Bu noktada öğretmenlere düşen rol ise araştırmalara rehberlik etmek ve öğrencilerin doğru bir bilimsel anlayışa sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenenler bu süreçte aktif olarak bilimsel bilgiyi keşfeder, gerçek öğrenme ortamlarında bulunur, problemlerin çözümü için sahip oldukları bilgi ile yetenekleri kullanır ve önemli konuları derinlemesine içselleştirme fırsatı bulurlar. Araştırma temelli öğrenmenin öğrencilere en önemli katkısının onlara öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandırması olduğu söylenebilir. Araştırma yapmaya yönlendirilen öğrenciler öğrenmelerinden kendilerini sorumlu oldukları için bilgiye ulaşma, keşfetme, bilgiyi kendi amaçları doğrultusunda kullanma, istatistiksel analizleri yapma, yorumlama gibi süreçlerle bağımsız öğrenenler haline gelirler. Bu tür becerileri kazanan öğrencilerin edindiklerini gerçek hayatlarında da kolaylıkla kullanmalarını beklenmektedir. Hayat boyu öğrenen bireylerin sahip olması gereken nitelikler arasında yer alan bu tür beceriler, bireyleri yaşamları süresince bağımsız olarak bilgiyi araştıran, keşfeden, sorgulayan, doğru bir şekilde kullanan bireyler olmalarını sağlayacaktır. Gerçek yaşam etkinliklerine yönlendirilen öğrenenler, herhangi bir alanda zorlukla karşılaştıklarında yargılama, sabır gösterme, sentez yapma ve esneklik becerilerini işe koşarlar. Öğrencilerin yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme güçlerini, problem çözme yetilerini ve akademik başarılarını geliştiren araştırma temelli öğrenme, aynı zamanda onlara bir konuyu derinlemesine sorgulayıp kavramsal ve teorik analizlerde bulunma fırsatı tanır. Marzano, etkili eğitim ve öğretim için 9 öğretimsel stratejinin önemini vurgulamıştır. 1. Benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek. Bir kavramı kendine benzeyen ve benzemeyen özelliklerine ayırabilmek, öğrencilere karmaşık problemleri basitçe analiz ederek anlama şansı verir. Öğretmenler bu benzerlik ve farklılıkları derinlemesine tartışma ve sorgulama yoluyla kendilerini de sunabilir ya da öğrencilerin bulmasını sağlamak için onlara sorular yöneltebilirler. Öğretmen odaklı etkinlikler bazı belirli noktaları gün ışığına çıkarırken, öğrenci odaklı etkinlikler çeşitliliği geniş kapsamlı kavramaya teşvik eder. Bu bağlamda nesneleri karşılaştırırken ya da sınıflandırırken Venn diyagramı kullanılır. Öğrenciler karşılaştırma, sınıflama, metafor ve analoji oluşturma etkinliklerine tabi tutulabilir. 2. Özetleme ve not tutma. Bu tür etkinlikler öğrenciden konuya dair nelerin gerekli olduğunun istenmesi ve öğrencinin bunu kendi cümleleriyle ifade etmesinin istenmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu sayede öğrencilerin kavrama düzeyleri artacaktır. Öğrenciler bu süreçte bazı şeyleri yedekleyecek, silecek ve saklı tutacaklardır. Bu da sunulan bilginin temeline dair farkındalık kazanmalarını sağlayacaktır. Öğretmenler özet çıkarma kurallarını öğrencilere sunabilirler ya da net olmayan yerleri belirlemelerini isteyebilirler. Bu araştırmalar çok not tutmanın az not tutmadan daha yararlı olduğunu ortaya koymuştur. 3. Çabayı pekiştirmek ve farkındalık sağlamak. Çaba ve farkındalık öğrencilerin inanç ve tutumların için önemlidir. Öğretmenler çaba ve başarı arasındaki bağlantıyı öğrencilerine göstermek durumundadır. Öğrencilerle başarı hikayeleri paylaşabilir, haftalık çaba ve başarı günlükleri tutturabilir. 4. Ödev ve uygulama. Ödevler öğrencilere sahip oldukları bilgileri sınıf dışında da genişletme fırsatı tanır. Öğretmenler ödevin amacını öğrenciye açıklamalı ve mutlaka geri bildirim vermelidir. Bu nedenle bir ödev politikası geliştirilip öğrenciler ve ailelerle paylaşılabilir. 5. Dilsel olmayan temsiller. Bilgi iki şekilde depolanır: dilsel ve görsel. Bazı öğrenciler her ikisini de yapar. Dilsel olmayan temsillerin beyin aktivitesini arttırdığı ve harekete geçirdiği görülmektedir. Hem kelimeleri hem de sembolleri bağlantı kurmak için kullanmak yararlı olacaktır. 6. İşbirlikli öğrenme. Öğrenciler arasında grup çalışmaları düzenlemek bütünsel öğrenme üzerinde olumlu etkisi olan bir durumdur. Kazanımları belirlemek ve dönüt vermek. Kazanımlar öğrenmeye yön verir ve net bir şekilde öğrencilere ifade edilmelidir. Öğrencilerin kendi amaçları ile kolay bütünleşebilir olmalıdır. Dönüt vermek ise olumlu sonuçları arttırmaktadır. Verilen dönüt öğrencinin gücünü zorlamamalı, doğrudan amaca yönelik olmalıdır. 8 hipotezleri üretmek ve test etmek. Çıkarım yapmak bu stratejide çok işe yaramaktadır. Ne tür hipotez olursa olsun öğrenciler hipotezleri ve sonuçları çok net bir şekilde açıklayabilmelidirler. 9 ipuçları ve sorular ve kavram örgütleyiciler. İpuçlarının, soruların ve kavram örgütleyicilerinin kullanımı mevcut bilgilerini daha ileriye götürmeleri noktasında onlara yardımcı olur. Bu tür araçlar oldukça analitiktir ve öğrenme deneyimi öncesi sunulduklarında daha etkili olacaklardır. 5. Yeterlik temelli öğrenme. Yeterlik temelli öğrenme, özel bir disiplin alanında öğrenenin bilgiyi, beceriyi ve mesleki davranışları edinirken her açıdan aktif olduğu bir öğrenme türüdür. Diğer bir deyişle yeterlik temelli eğitim yeterliliğinin gelişimini ve gösterilmesini kolaylaştıran öğrenme ve öğretme stratejilerini kullanmaktadır. Bu öğrenme türünde öğrenme kazanımlarının yazılması fazlaca uygulama gerektirebilir. Ancak hem öğrenenler hem öğretmenler için faydalı ve net olmalıdır. Yeterlik temelli öğrenmede öğrenme sorumluluğu öğretmenden öğrenciye geçmektedir. Yeterlik temelli eğitim yeterliğe dayanan bir öğretim gerekmektedir. Yeterliğe sahip ve tam donanımlı bireyler yetiştirmek için sorumlulukların öğretmenler ve öğrenciler tarafından paylaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda yeterlik temelli öğrenmenin temel özellikleri şöyle sıralanabilir. Yetişkin bireylerin nasıl öğrendiğini anlamak, öğrenme öğretme prensiplerinin gelişleştirilmesi, öğrenmeyi kontrol etmek yerine kolaylaştırmak, her daim alçak gönüllülük, eleştirel düşünme, saygı, yeterlik ve İlgi modeli olmak, bütün öğrenme alanlarında bilgi, beceri ve mesleki davranış edinimini desteklemek, öğrencilerin öğrenmelerinin sorumluluklarını almalarını destekleme, öğrenene öz değerlendirme sürecinden itibaren sıralı ve belirli dönüş vermek, ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenme deneyimlerini bireyselleştirmek, öğrenenlerin program ilerledikçe daha üst düzey karmaşıklıkta performans göstermeleri beklentisi içinde olmak. Yeterlik gelişimini kolaylaştırmada öğrenme stratejilerinin önemi büyüktür. Yeterlik temelli bir eğitim programında öğretmenler için etkili öğretim stratejilerinin bazıları şöyle sıralanabilir. Psikomotor alan, belirlenen bir becerinin beklenilen performansını göster. Öğrenciye uygulama yapması için biraz süre tanı ve sonrasında beceriyi göstermesini iste. Modeller oluştur veya öğrencilerin öğretmen yönlendirmesinden beceriyi sergileyebilecekleri uygulama laboratuvarlarında bir simülasyon oluştur. Yeteri kadar uygulama fırsatı sun, hedef beceri için uygun olan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı kullan. Duyusal alan, kişisel değerler için değerlerin netleştirilmesi çalışmaları oluşturur. İlgili alanda etik kodları oluştur. Farklı değer ve inançların farkındalığının kazanılması hususunda rol oynama aktivitelerinden faydalan, farklı ırklar, etnik gruplar veya sosyoekonomik düzeyleri göz önünde bulundurarak etkinlikler düzenle, hedef duysal kazanım için uygun olan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı kullan. Bilişsel alan, kanıta dayalı bir yaklaşım izlemek için öğrencilerin problem temelli öğrenme veya buluş yoluyla öğrenme yöntemlerini kullanacakları gerçek yaşam deneyimleri üzerinde çalışacakları durum çalışmaları geliştir. Öğrencilerin bulguların nedenleri üzerine odaklanmasını sağla. Bu öğrenme stratejilerinin hepsinde de öğrencilerin öğrenirken yeni yollar ve yenilikleri keşfetme, eleştirel düşünme, becerilerini kullanma, mevcut bilgilerini yenilere transfer etme gibi konularda teşvik edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğretmen bilgiyi aktaran olmaktan çok öğrenmeyi kolaylaştıran ve yeni öğrenilenlere neler yapılacağını ortaya koyan bir rehber rolü üstlenmektedir. Yeterlilik temelli eğitimde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta doğrudan gözetim gerektirmesidir. Öğrenciler süreç içerisinde yeterliliklerini göstermek için bir dizi fırsata sahiptirler. Bunların yapılması yeterlilik uygulamasının sonucunun garanti olacağı anlamına gelmemektedir. Yetişkin öğrenenler farklı hızlarda ve farklı yollarla öğrenirler. Bu nedenle yeterlik temelli öğrenme bir gözlemci denetiminde ortaya çıkıp gelişmek durumundadır. Mendenhall, yeterlik temelli öğrenmenin en önemli özelliğinin zamandan ziyade öğrenme ölçmesi olduğunu vurgulamıştır. Öğrenenler özel bir alanda gerekli olan bir beceriyi ya da bilgiyi ne kadar süreceğini önemsemeksizin ilerleme kaydetme olanağına sahiptir. Geleneksel modeller zaman odaklı oldukları için daha çok yeterliliği ölçmektedir. Bu durum eğer öğrenciler istenilen beceriyi verilen eğitim sonunda yarı zamanda yapıp geçebiliyorsa doğrudur. Birçok kurum zaman gerekliliklerine odaklanıp öğrenmede değişikliğe yol açarken yeterlik temelli öğrenme öğrenmeyi sürekli hale getirerek zamanda değişikliğe yol açar. Yetişkin öğrenenlere dair bilinen iki gerçek vardır. Yüksek öğretim kurumlarına farklı şeyler bilerek gelirler ve farklı hızlarda öğrenirler. Yeterlik temelli öğrenme bu gerçekliği göz önünde bulundurarak eğitimi öğrenci ile eşleştir. Birebir eşleştirme yerine öğrencilerin önceki bildikleri veya iş yaşamlarında kendi hayatlarında öğrendiklerini okul ortamına uyarlar. Hali hazırda bildikleri materyaller ile daha fazla ilerleme fırsatı yakalamış olurlar. Bu durumda öğrenciler için hem zamandan hem de paradan tasarruf etmek demektir. İyi uygulandığı noktada yeterlik temelli eğitim kalite ve tutarlılığı arttırır, maliyeti azaltır, zamanı kısaltır ve öğrenmeye dair doğru ölçümler sağlar. Bu bağlamda zamandan çok öğrencilerin öğrenmelerini ölçmeliyiz. Öğrenme ve öğretim için teknolojinin gücünü kullanmalıyız. Bilgisayar destekli öğretim, eğitim öğrenmeyi her öğrenen için bireyselleştirme imkanı tanır. Çünkü her öğrenci farklı hızda öğrenir ve farklı bilgilerle öğrenme ortamına gelir. Öğretmen kadrosunun rolünü temelde değiştirmeliyiz. Öğretmenler ders anlatma rolünü üstlendiklerinde listelenmiş bir dizi haftalık plan dahilinde uygulamalar yaptıklarında öğretmenin hızından ilerler. Bu durum öğrencilere uygun gelmeyebilir. Yeterlik temelli öğrenme öğretmenin sahnedeki anlatıcı olma rolünü değiştirmiş ve ona kenardaki rehber rolünü vermiştir. Öğretmenler öğrencilerle çalışır, öğrenmeye rehberlik eder, soruları cevaplandırır, tartışmaları yönetir, öğrencilerin sentez yapmalarına ve bilgiyi uygulamalarına yardım ederler. Yeterlilikleri tanımlayıp geçerli ve güvenilir ölçme araçlarını geliştirmeliyiz. Yeterlik temelli öğrenmenin temel varsayımı şudur. Öğrencilerin neler bileceğini ve yapabileceğini biz belirleriz ve öğrenciler yeterliliklerini gösterdikleri noktada programı tamamlamışlardır. Bu nedenle yeterlikler çok net bir şekilde belirlenmeli. Yeterlikler açıkça belirlendikten sonra doğru kazanımların ölçülmesi oldukça önemlidir. Frank ve diğerleri yeterlik temelli eğitim programının basamaklarını şöyle sıralamışlardır. 1. Öğrencilerin ihtiyacı olan becerilerin belirlenmesi. 2. Gerekli yeterliklerin ve unsurların açıkça tanımlanması. 3. Yeterliliklerin edinilmesi için izlenen gelişimsel yolda önemli aşamaların tanımlanması. 4. Öğretimsel yöntemlerin eğitimsel etkinlik ve deneyimlerin seçilmesi. 5. Önemli aşamalar boyunca süreci ölçecek değerlendirme araçları seçmek. 6. Programın kazanımlarının değerlendirilmesinin tasarlanması. Yeterlik temelli öğrenme uygulamaları aşamasında karşılaşılabilecek bazı zorlukları şöyle sıralamak mümkündür. Basitleşme, basite indirgeme tehdidi. Yeterliklere ulaşma ve onları tanımlama çabası içerisinde bazı eğitimciler yeterlikleri gözlenebilen daha küçük birimlere ayırma yoluna giderler. Bu iç içe geçmiş beceri listeleri öğrenenleri ve öğretmenleri zorlayabilir. En düşük ortak paydanın teşvik edilmesi yeterlik temelli öğrenmeyi eleştirenler kapsamlı bir şekilde bir dizi yeterliğe odaklanarak asıl edinilmesi beklenen beceriyi tam anlamıyla geliştirebilirler. Geçiş karmaşası. Dünya çapındaki birçok eğitim sisteminin zaman temelli olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeterlik temelli öğrenmeye geçiş çok kolay olmayacaktır. Gerçeklik kaybı. Yeterlik temelli bir eğitim programı uygulandığında yıllardır uygulanan ve kabul görmüş birçok stratejiden mahrum kalınabilir. Mevcutta uygulanılan eğitim programları yeterlik temelli öğrenme ile örtüşmeyebilir. Eğitim teknolojileri ihtiyacı. Yeterlik temelli öğrenme uygulamaları uygulamada etkili olabilmek için yeni teknikler, yeni modüller ve yeni değerlendirme araçları gerektirir. Eylemsizlik ve kaynak eksikliği. Yeterlik temelli öğrenme uygulamaları öğrenmeye değerlendirme altyapısına ve artan iş yüküne dair ciddi yatırımlar gerektirir. Özet. Bilgi patlamasının yaşandığı çağımızda her alanda olduğu gibi uygulamalardaki hızlı değişim eğitim alanında da kendini göstermektedir. Öğrenmenin hayatın her alanında ve her yerinde gerçekleşebileceği ya da gerçekleşmesi gerektiği görüşü çoğu eğitimci tarafından kabul edilir duruma gelmiştir. Okulun dört duvarının dışına çıkıp öğrencileri gerçek yaşamın içine bırakmak, öğrenmenin kalıcılığını ve etkililiğini arttırmak noktasında çok önemli bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerlemeci eğitim felsefesinin okulu yaşamın kendisini haline getirmek, ya da yaşama okul haline getirmek çağımızın en büyük gerekliliği haline almıştır. Bu bağlamda öğrencilerin etkin olarak öğrenme sürecinde yer aldığı ve hayatları boyunca öğrenmeyi öğrenen bireyler olmalarına yardımcı olacak hayat boyu öğrenme, hayat çapında öğrenme, kanıta dayalı öğrenme, araştırma temelli öğrenme ve yetkinlik temelli öğrenme günümüz eğitim anlayışına yeni boyutlar kazandırmada büyük öneme sahiptir. Kendi öğrenme özerkliğini kazanmış bireylerin yaşamları süresince gerek okulda gerekse okul dışında her daim dinamik, değişen şartlara kolaylıkla uyum sağlayan ve gelecek nesillere bu öğrenme azmini aşılayan bireyler olacağı hiç şüphesiz ortadadır. Bilgi Avrupası fikri ile yaygın olarak kullanılan hayat boyu öğrenme olgusu bireylerin hayatları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve tutumları günün şartları doğrultusunda güncelleme fikrini vurgulamakta. Öğrenmede yaş kavramını ortadan kaldıran bu öğrenme tarzı bireylere her yaşta kendilerini geliştirme imkanları sunarken onların kişisel gelişimlerine katkı getirmektedir. Eş zamanlı olarak aynı anda farklı birçok alanda öğrenecek bir şeyler olduğunu savunan hayat çapında öğrenme kavramı ise bireylerin bütüncül gelişimi için öğrenme aktivitelerini okulun dört duvarının dışına taşımış ve öğrenenlerin özgürlüklerini vurgulamıştır. Ülkemizde eğitim alanında yapılan çalışmaların giderek artması kanıta dayalı öğrenme uygulamalarını öğrenimin önemini gündeme getirmektedir. Daha önceden yapılmış olan araştırmaların sonuçlarının iyi bir şekilde analiz edilerek mevcut eğitim koşullarının iyileştirilmesi kanıt temelli öğrenme uygulamalarının vazgeçilmez kılmakta. Kanıta dayalı öğrenme kazanımlarının oluşturulması, öğretme öğrenme sürecinin oluşturulması, öğrenilenlerin etkililiğinin artırılması gibi bir dizi eğitimsel amaçla kullanılabilmektedir. Hangi amaçla kullanılacak olursa olsun bilimsel kanıtlar toplandıktan sonra ne tür stratejiler geliştirileceğine karar verilir. Kanıtlar uygulanacak programa dahil edilir ve öğrenenlerin daha etkin ve kalıcı öğrenmeleri sağlanır. Araştırma temelli öğrenme, öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak yer aldığı bu sürece yaratıcılıklarını kattıkları dinamik bir öğrenme türüdür. Öğrenenlerin gözlem yaptıkları, sorumlu oldukları konuya dair çeşitli kaynaklardan araştırma yaptıkları, gerektiğinde deney planladıkları, elde ettiklerinin karşılaştırıldıkları, verileri analiz ettikleri, çeşitli materyalleri kullandıkları ve zaman zaman çok yönlü etkileşimde bulundukları bir süreçtir. Kendi öğrenmelerinden sorumlu bireyler yetiştirmek adına günümüz eğitimcilerinin sıklıkla faydalanmaları gereken bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeterlik temelli öğrenme ise özel bir disiplin alanında öğrenenin bilgiyi, beceriyi ve mesleki davranışları edinirken her açıdan aktif olduğu bir öğrenme türüdür. Bu öğrenme türünde öğrenme kazanımlarının yazılması fazlaca uygulama gerektirebilir ancak hem öğrenenler hem öğretmenler için faydalı ve net olmalıdır. Yeterlik temelli eğitim yeterliğe dayanan bir öğretim gerekmektedir. Yeterliğe sahip ve yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek için sorumlulukların öğretmenler ve öğrenciler tarafından paylaşılması gerekmektedir. Hayat boyu öğrenme, hayat çapında öğrenme, kanıta dayalı öğrenme, araştırma temelli öğrenme ve yeterlik temelli öğrenme günümüz eğitim uygulamalarında faydalanılması gerekli olan ve kullanımlarının yaygınlaştırılmasının verimliliği arttıracağına inanılan yenilikçi eğitim yaklaşımlarıdır. Değerlendirme soruları. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bireylerin ana dilde ve yabancı dilde İletişim, matematiksel, bilimsel, teknolojik, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenmek, sosyal, sivil etkinlik, kişisel teşebbüs, girişimcilik, kültürel farkındalık ve anlatım gibi alanlarda yeterliliklerin geliştirilmesinin önemini vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma temelli öğrenme, B. Hayat boyu öğrenme, C. Hayat çapında öğrenme, D. Yeterlik temelli öğrenme, E. Kanıt temelli öğrenme. 2. Sınıfta resmi ya da gayri resmi öğrenmeleri, staj hareketlerini, ücretli veya ücretsiz yarı zamanlı işleri, toplum hizmeti ve diğer gönüllülük faaliyetlerini seyahat veya diğer kültürlerle etkileşim esnasında maruz kalınan öğrenmeleri, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımı, ebeveyn olmak veya başkalarıyla ilgilenmek gibi hayatın birçok farklı alanını kapsayan ve öğrenenlerin eş zamanlı öğrenmelerini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma temelli öğrenme, B. Hayat boyu öğrenme, C. Hayat çapında öğrenme, D. Yeterlik temelli öğrenme, E. Kanıt temelli öğrenme. 3. Hayat çapında öğrenme kavramına dair aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Üniversite öğrencilerinin kendi alanlarındaki gelişimlerine önem verilmelidir. B. Üniversite öğrencileri üniversite dışında sanal ve fiziki ağlara sahiptir. C. Öğrenmede yer, zaman ve mekan sınırlanmamalıdır. D. Öğrenenlere kendi öğrenmelerini seçme özgürlüğü tanınmalıdır. E. Öğretmenler kolaylaştırıcı ve rehber rolünü üstlenirler. 4. Ayça öğretmen işleyeceği konuya dair biraz araştırma yaptıktan sonra konunun öğrenilmesinde drama tekniğinin çok etkili olduğu bazı araştırmalar okumuş ve konuyu drama tekniği kullanarak işlemiştir. Dersin sonunda öğrencilerin kazanımlarını bazı sorularla değerlendirmiş ve drama tekniğinin verimliliğini kendince onaylamıştır. Ayça öğretmenin konunun kendi yöntemiyle daha iyi öğrenileceği araştırıp yapılan çalışmalardan faydalanması hangi öğrenme yaklaşımına örnek olabilir? A. Araştırma temelli öğrenme. B. Hayat boyu öğrenme. C. Hayat çapında öğrenme. D. Yeterlik temelli öğrenme. E. Kanıt temelli öğrenme. 5. Çoğunlukla tıp alanında kullanılan uygulayıcının elde ettiği klinik bulguyu mevcuttaki kanıt ile bütünleştirmesi esasına dayanan ve bu şekilde elde edilen deneyimlerin daha etkin teşhislerde kullanıldığı öğrenme yaklaşımı hangisidir? A. Yeterlik temelli öğrenme. B. Kanıt temelli öğrenme. C. Hayat boyu öğrenme. D. Hayat çapında öğrenme. E. Araştırma temelli öğrenme. 6. Hafta sonu ödevi olarak öğrencilerini gruplara ayırarak güneş sistemi başlıklı konuya dair bilgi toplayıp gözlem yapmalarını ve öğrendiklerini rapor halinde kendisine sunmalarını isteyen Ayşe öğretmen aşağıdakilerden hangi konudaki becerilerini arttırmayı hedeflemiştir? A. Kanıt temelli öğrenme becerileri. B. İşbirlikli öğrenme becerileri. C. Hayat çapında öğrenme becerileri. D. Araştırma temelli öğrenme becerileri. E. Gözlem becerileri. 7. Özel bir disiplin alanında öğrenenin bilgiyi, beceriyi ve mesleki davranışları edinirken her açıdan aktif olduğu ve belirli bir beceriyi tam anlamıyla yerine getirene kadar performans sergilediği öğrenme yaklaşımı hangisidir? A. Yeterlik temelli öğrenme. B. Kanıt temelli öğrenme. C. Hayat boyu öğrenme. D. Hayat çapında öğrenme. E. Araştırma temelli öğrenme. 8. Yeterlik temelli öğrenmeye dair aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? A. Kısa zamanda beceri kazanma odaklıdır. B. Grup çalışması esasına dayanır. C. Zamandan ziyade öğrenmeyi ölçme odaklıdır. D. Yazılı ölçme araçları ile en iyi şekilde değerlendirilir. E. Öğretmen bilgi aktaran rolünü üstlenir. 9. Yeterlik temelli bir eğitim programında uygulanacak basamakların ilki aşağıdakilerden hangisidir? A. Gerekli yeterliklerin ve unsurların açıkça tanımlanması. B. Yeterliklerin edinilmesi için izlenen gelişimsel yolda önemli aşamaların tanımlanması. C. Öğrencilerin ihtiyacı olan becerilerin belirlenmesi. D. Öğretimsel yöntemlerin, eğitimsel etkinlik ve deneyimlerin seçilmesi. E. Önemli aşamalar boyunca süreci ölçecek değerlendirme araçları seçmek. 10. Yaparak yaşayarak öğrenme ve bireyin yaşantıları yoluyla öğrenme, kalıcı ve etkin öğrenme üzerinde çok önemli etkisi vardır. Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi bu ilkelerden bahsetmek daha olasıdır? A. Uzaktan eğitim. B. Kuantum öğrenme. C. İnternet temelli eğitim. D. Yeterlik temelli öğrenme. E. Kanıt temelli öğrenme. Cevap anahtarı 1. B. 2. C. 3 A, 4 E, 5 B, 6 D, 7 A, 8 C, 9 C, 10 D. Kitap sonu.